A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programımızda bugünkü konuğumuz duayen gazeteci Sayın Erkan Zink. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gazetecilik derken mesela Taraf Gazetesi, Yazı İşleri Müdürlüğü, Cem TV, Genel Yayın Yönetmenliği nasıl başladı? Siz başka bir branşta eğitim gördünüz,
evet,
ama değil mi?
Evet, normalde ben inşaat okudum ama inşaat okurken hani hiçbir zaman için şeyim olmadı. Böyle sevemedim. Açıkça sevemedim. Sonra bir vesileyle gazeteciliğe başladım 1990'da. 90'dan beri aktif olarak gazetecilik yapıyorum. Meslekte bu yıl 25. yılım. Sabah da başladım bu işe. Keyifle başladım. İyi ki de başlamışım diyorum. Çünkü sevdiğim bir iş. Değer verdiğim bir iş. Saygı duyduğum bir iş. Gerçi basın son zamanlar ne kadar saygı duyuluyor artık o tartışılır ama en azından eskiden bu işi yapan biri olarak çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir meslek olarak görüyorum ben bunu.
Toplumu yönlendiren akillik açısından da yani gazeteciliğin kıymetli bir yönü var. Tabii dezenformasyon gibi yan etkileri olan bir meslek mutlaka şüphesiz. Ama yani toplumun bilinçlenmesi, şuurlanması, doğru şeylerin aktarılması, yorumlanması açısından da önemli bir meslek. O nedenle hatta dördüncü kuvvet deniyordu biliyorsunuz zamanında. Nasıl buluyorsunuz şu an medyanın
vallahi
genel
medyayı özellikle şöyle söyleyeyim. Yani medya son 4-5 yıldır medya değil artık. Yani eski gazetecilik yok. Eskiye göre daha değişik, daha farklı bakış açısı yok. Çünkü artık gazetecilik mesleği meslek olmaktan çıktı. Uzaktan kumandalar işe döndü. Yani uzaktan sen şunu yazacaksın, sen bunu yazacaksın, ya da bunu haber yapacaksın diye bir konu gündemde. Ve bu da bizim aslında mesleğin içindeki abilerimizden gördüklerimizin dışında olan bir şey. Ya biz böyle görmedik, biz bir alışmadık. Ama maalesef şu son zamanlarda olanlar, gereken nereden geldi hala anlaşılmamış durumlar ve konular mesleği çok kötü yerlere getirdi. Biz tabii bu işe başlarken hiç kimse mesleğini böyle yapmak istemez. Ama gazetecilikte ve televizyonculuktaki her zaman önemli bir etken şudur. Önce haber, önce insan, insanların doğru bilgiyi, doğru haberi ilk ve temiz olarak alması. Ama temiz olarak alması. İçinde yorum olmadan, katkı olmadan, kendi fikirlerinin içine bazılarını katıp bazılarını katmadan. Ama en önemli aktörü haberin doğru ve yalansız ve yanlışsız olması. Ki haberin en önemli değeri bence haberin kendi altındaki dayanağıdır. Yani dayanaksız bir haber bence haber değildir. Biz bunu mesela Taraf Gazetesi'nde yaparken gördük. Sevgili Ahmet Altan'ın bir lafı vardır. Dayanaksız haber asla kullanmayın derdi. Bilmediğiniz bir şey yapmayın derdi ki o da gerçekten bize büyük bir ders olmuştur. Zamanında hiçbir zaman için bu haberleri yaparken haberlerin altına üstüne bakmadan ya da haberleri belli bir yere taşımadan hiçbir zaman haberleri kullanmadık. Her zaman elimizde mutlaka bir belge oldu. Belgemiz vardı. Yani belgesiz haber yapamazdık. Taraftaki şöyle bir anıyı anlatayım size. Bu darbe haberleriyle ilgili Sayın Dursun Çiçek'in işte imzalı bir kağıt evrakla ilgili bir haber verdi bir gün. Haber sürekli yalanlıyorlar. İşte kriminele gidiyor, oluyor gidiyor, bu gidiyor. Fakat evrakın orijinalini biz gördük. Gördük. Tabii orijinalini gördük. İmzalı. Islak imzalı. Biz bunu gördük ve biz bunu Sayın Dursun Çiçek'e söyledik. Biz bunu gördüğümüzü. Belge yalanlamadı. Hatta bize belgeyi işte savcılıkla gösterdi. Savcılık biz belgeyi de gördük. İnsanlar şöyle bir şey var. Haber belgeye bakarken bile bir korkuyla bakıyorsun. Neden diyeceksiniz? Yani biri bana o belge uzatırken ben elime eldiven giyerek aldım belgeyi. Çünkü neden? Üzerinde yarın olacağını bilemiyorsunuz. Maalesef. Çünkü böyle bir meslek. Hani yarın size kimin ne yapacağını ya da kimin sizi nereden ne söyleyeceğini kestiremiyorsunuz. O yüzden her şeyi en ince detayına kadar hassas olarak bakıp inceleyip öyle aldık. Ve öyle haber yaptık. O günden bugüne de böyle geldi. Ve benim zaten bu işteki hocalarım ki ben alaylıyım. Bu işteki hocalarım her zaman şunu derdi. Her ne olursa olsun yaptığın haber insanlara zarar değil. İnsanları özverisiyle onları onur eden haberler olsun. ki insanlar bizim için işte konuşmasın derlerdi ama hakikaten de böyle oldu. Biz bugüne kadar yaptığımız hiçbir haberde hiçbir zaman belgesiz, dayanaksız ya da yalan haber hiç yapmadık. O yüzden de bu konuda benim için rahattır. Yani tarafta biz bunu gördük. Yani tarafın işte o en rüzgarlı döneminde işte Ahmet Altanların, Yasemin Çongarların, Alevlerin olduğu dönemde biz bunu gördük. Yani ben Alev Bey'den de, Ahmet Bey'den, Yasemin Hanım'dan da hep öğrendiğim şuydu. Hiçbir zaman için haberler ne olursa olsun, hangi haber olursa olsun bir çek etmeden koymayın. İki haberi en az üç kişiye sorun. Bilen gören var mı diye sorun. Detayına kadar bakın, ondan sonra gazeteyi koyun derdi. Ki her zaman Ahmet Bey'in ve Yasemin Hanım'ın, Alev Bey'in hep haklılığına inanmışımdır ki bugün de yine haklı olduklarını da bu konularda da her zaman görüyor.
Ben iletişim fakültesinde okuduğum için onların tabii mektepli, sen Alanyasın, evet, ben de mektepli olarak bunlar zaten önemli prensiplerdir. Yani gazetecilik, evet, ve haber için olmazsa olmaz olan şeylerdir. Çünkü doğru olmayan bir şey eninde sonunda zaten ortaya çıkar. Aynen. O yüzden o güvenilirliği etkiler. O basın kurumunun işte satımını, okuyucusunu, her şeyini baştan sona etkiler. Yani böyle bir şeyi belli bir dönem ancak yapılabilecek, kısa dönemden sonra hemen ortaya çıkacak şeylerdir. O tip manipülasyonlar özellikle şu anda sosyal medyada çok oluyor. Sen uzmanısın da sosyal medyanın.
Evet, yani, biraz öyle diyorlar.
Orada çok fazla bilgi kirliliği var.
Kesinlikle katılıyorum sana.
Sosyal medyanın o anlamdaki faydaları ve bu yöndeki yan etkileri nasıl değerlendiriyorsun?
Şöyle, aslında sosyal medyayı biz sosyal olarak kullanamıyoruz. Sebebi de şu, insanlar orada her şeyi, orada paylaşılan her şeyi sosyal medya olarak algılıyorlar. Yani işte yemek yerken fotoğrafını çekip algı koyuyor. İşte bir yere gittim, şuradayım diyor. Aslında bu sosyal medya değil. Sosyal medya bu değil. Sosyal medya insanların anında haber aldığı olan olaylardan, olan görüntüleri anında ileti olarak telefon ekranında, iPad'in ekranında görmesidir. Ama net ve karşılığı olmadan bir anda göreceksin orada baktığın zaman. Ama tabii biz bunu hala algılayamadığımız için ve biz hala sosyal medyayı farklı farklı görüp farklı farklı kurumlarda kullandığımız için sosyal medyada biz bunu yapamıyoruz. Ki nedenlerinden bir tanesi şudur. İnsanlar sosyal medyayı kullanırken sosyal medya içindeki bir kanun, hüküm ve cezai müddetleri bilmiyorlar. Geçtiğimiz Ekim ayında çıkan torba yasada, internet kanununda da çıkan yasada da hep şu vardır. Hakaret ve hakaret içeren kelimeleri kullanamazsınız. Ama bizim insanlarımız bunu hala algılayamadıkları için mesela Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, bakanlara, MİT müsteşarına, müsteşarlara herhangi bir şey yazıldığı zaman otomatik olarak bunlar tipe düşen şeyler. Ama bunu insanlar hala bilmiyor. Özellikle sürekli yazıyorlar ve paylaşımı bulunuyorlar. O paylaşımlar onların açısından artı diye görünüyor. İşte baktığı zaman takipçim arttı diyor. Ama takipçiler artmıyor aslında. O tamamen onları belli bir yerden sonra sınırlama getiriyor. Ve dikkat ederseniz bu çoğunda vardır. Bu tür paylaşımlarda insanların kullandıkları internet altını çiziyorum, internet anında yavaşlar. Ve yapılan her şey, o anda paylaşımlar belli bir süzgece girer. O süzgeç üzerinden eğer o paylaşımı yapan, paylaşımı daha önce bulunmuş kişi ve kişilerin otomatik olarak bütün kodları, telefon numaraları, paylaşım yaptıkları telefonların cihazlarına kadar tipe düşer. Ve sonra ceza müeyyide başlar ve ceza uygulamalar başlar. Ama işte maalesef biz bunu hala öğrenemedik. Biz hala orada fotoğraf çekip iki tane fotoğrafı koymakla biz sosyal medya yaptık zannediyoruz ama sosyal medya bu değil. Ve insanlar sosyal medyayı gerektiği gibi kullansa, yani gerektiği kullanabilmeyi bilse belki bu kadar kalabalık olmayacak, belki bu kadar sıkıntı olmayacak. Ama biz her şeyi üzerine koyup da yazdığımız ve kattığımız için bu bazen bize sıkıntı olarak geri dönüyor. Mesela ben bunu eğitimlerde de anlatıyorum arkadaşlara. Diyorum ki arkadaşlar lütfen bir şeyi paylaşırken ne olduğunu okuyun. Paylaşmak için paylaşmayın. Ama işte arkam videolar, biz bunu paylaştık fakat paylaşın ama neyi paylaştığınızı bilmiyorsunuz. Size bu ne getirir, ne götürür, ne yapar? Duyulan her şeyi yazılıyor. Duyulan her şey. Rüzgar çıktı sosyal medyada. Rüzgar çıktı, yağmur yağdı sosyal medyada. Ama bu değil. Biz bunu hala belirli bir kalıba oturtamadık. O kalıbı oturtamadığımız sürece de bu bizim için çok ciddi sıkıntı olacak.
Peki o uzlaşmacı kültürü nasıl oluşturacağız? Şimdi herkesin tamam bir fikri, bir düşüncesi, bir inancı var. Yani bizim saygımız hepsine eşit mesafede. Özellikle sana bunu yöneltiyorum çünkü sen çalıştığın medya grupların özellikle belli bir fikre ve inanca sahip.
Evet.
Mesela Cem TV, Alevi kardeşlerimizin.
Evet.
Ne güzel yani, gurur duyarız. Taraf gazetesi sol tandanslı.
Evet.
Şey olabilir. Yani fikirle, nezaketle, konuşmayla, saygıyla olduktan sonra insanlar her şeyi savunabilir, inanabilir. O ayrı, Alevi kardeşlerimiz zaten bizim canımız. Yani o hem orada nasıl gördün bu şeyi, yani başka kültür ve inançlara yaklaşımı, hem de genel olarak o uzlaşma kültürünü nasıl sağlayabiliriz? Yani medyanın buradaki etkisi de ne olabilir?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi Taraf gazetesiyle Cem Medya arasındaki çok büyük uçurum var. İkisi de sol görüşlü. Ama biri bir grubu, bir çok özel bir Aleviliği temsil eden bir kanal ve onun camiası. Ki ben Aleviliği gerçekten çok beğenirim. Şahsımı çok beğenirim. Çünkü kültürü, duruşu, özgüveni olan bir şey. Yani o inanılmaz özgüvenli insanlar. Bu konuda hiçbirinin hakkını hiç kimse yemesini istemem. Gerçi taraftaki durum da buna benzer ama bu kadar keskin değildi. Cem Medya'daki çalışma sistemi, arkadaşların performansı, insanlar bir defa önce gülecekler. İnsan insandır. Alevi Sünnisi yok bunun. Kürt bilmem misi yok. İnsan insandır. Ama insanın önce yaptığı işte mutlu olması için önce kendisinin mutlu olması lazım. Yani işveren olarak patronajın, sonra işte yayın müdürlerinin, bizim gibi işte onun altındaki kurum ve kurum müdürlerinin insanlara karşı davranışı çok önemli. Önemli etkenlerden bir tanesi bu. Siz ne verirseniz onu alırsınız. Yani mesela insanlar bazen diyor ki biz neden verim alamadık? Önce insan ektiğine bakacak. Yani sen ne ekersen onu biçersin. Yani sen ektiğinle biçtiğin arasındaki bir farkı önüne koyar görürsen o zaman anlarsın. Ama bunu anlamamak da bazı zaman zor gelir insanlara, ama inşallah bu konuda daha bir net bir şekilde ilerleme kaydedecekler. Ama şöyle bir gerçek de var. Alevilikle Sünnilik arasında inanın bence bir fark yok. İkisi de çok güzel, çok özel. Yani kardeş, böyle bir şey yok. Yani beş kardeşin evde bir kardeş gibi. Nasıl evde kardeşler biri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tutar? Bu da böyle bir şeydir. Yani inanmakla alakalı bir şey bu. Bu inansın insanlar ya. Bu kimse ilgilendirmez. Benim bir sürü Alevi arkadaşım var. Kanaldan olsun, dışarıdan olsun. Ve çok sevdiğim ve çok değer verdiğim insanlar da Alevi. Ama yani biz bu insanları hiçbir zaman art kapı arkasında koyamayız. Ama bugüne kadar bizim gördüğümüz ve bize öğretilenlerin çoğunun dışında olan şeyler. Ben bu kadar keskin düşünce içine sahip miydim? Değildim. Kanalda yöneticilik yapmaya başladıktan sonra fikirlerim daha da derin ve daha da böyle güzelleşmeye başladı. Çünkü o insanla çalışmak gerçekten çok büyük keyif. Çok büyük keyif. Çünkü özverili insanlar. Yani hürmetkar insanlar, saygılı insanlar. Ama biz bu saygıyı her zaman onlardan bekleyemeyiz. Çünkü biz onlara saygı duymazsak onlar bizden o saygıyı biz bekleyemeyiz. Aradaki en büyük sıkıntıların bir tanesi bu. Taraftaki arkadaşlıklar, tarafın taraf olduğu zamandaki gazete stratejisi çok farklıydı. Haberciliği farklıydı. Taraftan önce bir taraftan sonra basın var aslında. Bir taraf öncesi, bir taraf sonrası. Tabii taraf öncesi askeri kesim çok sertti konuşmasıyla, uslubuyla. İşte gazete manşetlerini hatırlarsanız, yani bir paşa konuştuğu zaman gazetelerde manşetler vardı. Paşa konuştu ya da paşa kükredi. Fakat her şey bir askeri rejim mi değil. Gazetelerdeki haber anlayışı ve haber özgürlüğü ne kadar farklı olursa insanlar o kadar daha farklı haber alma anlayışı olur. Ki en önemli etkenlerden biri bu. Zaten insanlarda şu var. Biz haber mici miyiz? Habercilicilik mi oynuyoruz? Önemli olan bu. Ama siz insana ne veriyorsanız insanlar ona, çünkü toplumumuz böyle bizim. Yani biz gazeteciler olarak insanları çok çabuk etkileyebiliyoruz. Yani bu seçimlerde de olan şeyler, seçilmişte olan şeyler, yani seçimlerde yaptığımız haberler, yapılan haberlere bakarsanız belli bir kesim üzerine etkisi çok büyüktür. Yani bir %3'lük, %4'lük puanlarla neler dönüyor? Yani ülkenin şu an kendine bakarsanız bir koalisyon hükümeti hala kurulamadı. Neden? Çünkü çok büyük bir düşüş var AK Parti içinde. %12 yakın bir düşüş var. Çok ciddi bir düşüş. Hala bu düşüşün nedenlerini AK Parti bulamadı. Araştırıyorlar. Niye? MHP kökenli, MHP'ye kaydı ya da işte HDP'ye oylar kaydı düşünüyorlar ama aslında yanılgı burada. Oylar kaymadı, oylar düştü. İnsanlar oy vermediler. Hep beklentinin altında kaldı insanlar. Siz beklenti ne kadar yükseltirseniz insanlar da size o kadar güvenir, o kadar saygı duyar. Maalesef biz bunu bir türlü şekilde oturtamadık ama.
İşte şimdi o yüzden ülkemizde her kesimin hem uzlaşmacı ve birbirine yaklaşım tarzıyla ilgili bir evet. gelişmeye ihtiyaç var. Yani o gelişme sevgi gözüyle bakma.
Kesinlikle.
Birincisi. Çünkü biz bir kere aynı milletin evlatlarıyız. Dediğiniz gibi bir aile içinde de herkes farklı düşünceye sahip olabilir, inanışa sahip olabilir. Yani biz bir millet olarak var olurken ve devam ederken bir millet olarak zaten bir imparatorluk geçmişimiz olarak her türlü farklı renge, inanca, şeye sahip, etnisiteye sahip bir kültürden geldik. Yani onları bir arada yaşatmasını bilen bir kültürümüz var. Nereden kaynaklanıyor? Kur'an ahlakından kaynaklanıyor.
Kesinlikle.
Çünkü Hristiyanlara da sahip çıkmak, Musevilere de sahip çıkmak ki değil mi? İspanya'dan getirtmişiz. Bizim vatandaşlarımız olmuş. Ondan sonra Ermeni kardeşlerimiz hepsi birlikte. Yani biz bunu dünyada bir örnektir zaten Osmanlı. Yani onun kültürü de din ahlakından, İslam'ın güzel ahlakından gelir ve bunu Batı da yani Machiavellistler keşişleriyle Osmanlı'ya gelip araştırma yapmışlardır. Yani nasıl bu kadar geniş farklı toplumları Osmanlı bir arada tutabiliyor diye. Yani bu Avrupa Osmanlı yönde incelemiştir. Amerika da incelemiştir. Yani evet. yeni bir toplum Amerika açıkçası. Hatta Osmanlı'ya göre konuştuğumuz
aynen
için.
Öyle.
Şimdi o kültürün yeniden Türkiye'de arttırılması gerekiyor. Mesela Alevi kardeşlerimizin, Sünni kardeşlerimizin birbirine sevgisinin, muhabbetin artması. Yani Sünni de o kardeşlerimiz olsa kendi içinde birçok cemaatler var ya.
Evet.
O cemaatlerin de birbirine sevgisinin, saygısının artması. Şimdi insan zaten hatalı bir varlık. Her gün tövbe ediyoruz hatalarımızdan, kusurlarımızdan. Herkes öyle olduğu için kusur gözüyle baktık mı zaten hep ayrıştırıcı faktörler ön plana çıkar. Bu da devamlı sürtüşmeye, itişmeye, ayrışmaya götürür. Yani biz güzellikleri görüp ittifak ederek yani aynı değerlerde ittifak ederek bir şeye başlamalı ve geliştirmeliyiz. Yani evet. o uzlaşmacı kültürü arttırmalıyız. Bu yönde mesela sizi şahsınız her türlü medya farklı inanışta olan, görüşte olanlarda çalışan, emek veren biri olarak ve insanlarla diyalog kuran yani bu konuda Türkiye'de ne yapılabilir? Sosyal medyada da olsun, medyanın da üzerine bu konuda düşen var. Siyasilere de düşen var ama bu kültürü, sevgi kültürünü, sevgi dilini geliştirmek gerekiyor.
Valla çok doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey var. Sevgi kültürü öncelikle aileden gelen bir şeydir. Yani bir çocuk, bir evlat kendi hanesi ve kendi anne babası için de bir sevgi almamışsa bunu zaten yansıtıyor. Her zaman ne diyorlar ki anne babalar çocukla anne babasının aynası da derler. Ki çok doğru bir şeydir. Biz böyle çocuklarımızı sevgiyi zamanla aşılamazsak insanları bak bu böyle bak bu şöyle bak şu şu bu dersek o da kafasında yer ederse büyüdüğü zamanda da bundan onun gözüne gelecek. Annem babam bak bana böyle demişti. Ablam şöyle demişti. İşte dedem böyle demişti. O yüzden bunların asıl temeli yatan bu. Anne babalardan kaynaklanıyor. Bizim ne gelecek nesillerimize verecek bir şeyimiz olur ne de kendi çocuklarımıza verecek bir şeyimiz olur. Ama şöyle bir şey var. Her insan birdir. Ben insanları kesinlikle ayırt eden bir insan değilim. Ayrımcılıktan ziyade insanlar her zaman her yerde birlikte mutlu olabilirler. Biz yüzyıllarca birlikte yaşamışız. Ne bugün ne kadar ne Kürt sorunu çıkmıştır, ne Alevi sorunu çıkmıştır, ne Sünni de olmuştur, ne sen Kürtsün, ne Alevisin, ne bilmem misin, hiçbir şey bugün yoktu. Neden bunlar şimdi karşımıza çıktı? Aslında oraya bakmak lazım. Bir, ailelerin kendine olan güvensizliklerinden mi, yoksa başka yerlerden gelen etkenlerden mi? İşte sıkıntı orada zaten. Onu çözdüğümüz zaman biz her şeyin temeline noktayı koyarız. İnşallah da onu en yakın zamanda çözeceğimize inanıyorum.
şüphesiz dış etkiler var.
Evet.
Yani mutlaka yani bizim vatanımız üzerinde her zaman dışarıdan bir şeyler planlayanlar geçmişte de oldu. Şu anda onların devamı olarak mutlaka ki var. Ama biz kendi içimizde dediğin gibi kendi aile köklerimizde evet. bunu ararsak şimdi eğitimin tabii çok büyük önemi var. Yani
kesinlikle.
Anne baba şüphesiz bir eğitim veriyor. Okul bir eğitim veriyor. Ondan sonra sosyal bir eğitim var. Bununla birlikte mesela Sayın Hocamızın adlı noktaları çocuk kitapları vardır, çocuk CD'leri vardır. Yani
gördüm
birçok dünya ile ilgili, varoluşla ilgili, yaratılışla ilgili birçok gerçeği çocukların anlayacağı düzeyde ki çocukların düzeyi de iyidir aslında. Yani böyle onlara büyük gibi hitap edilmesi gerekebilir hatta. Bu yönde köklü bir eğitimle birlikte zararlı etkileri de ortadan kaldırıcı bir takım belki çalışmalar yapılabilir. Şöyle ki mesela televizyonun yani çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var.
Kesinlikle.
Sonra o bilgisayar oyunları.
Evet.
Şimdi en çok satılan veya revaçta görülen bilgisayar oyunları silahlı oyunlar. O silahla işte bir takım hedefleri sanal ama sonuçta onun içinde bir ruh barındırıyor. Yani sen bir silahla birisini öldürmeye yönelik bir eylem yaptırıyorsun sen çocuğa. Şimdi bunlar yani biz eğer dünyada silahları ortadan kaldırmak istiyorsak ki Sayın Hocamızın her zaman söylediği gelecekte olacak olan inşallah bir şey bu yönde gayret etmek gerekiyor barış için. Önce sanalını ortadan kaldıralım. Yani ne işi var çocuğun silahlı oyunla televizyonda? Sen onu öğretirsen ileride o zaten o kültürle yetişiyorsa çok doğal bulacaktır. O tip bir şeyin içine girmeyi, öyle bir eylem yapmayı. Yani çizgi filmlere kadar, televizyonda yayınlanan programlara kadar onların içinde zaman zaman propagandist şeyler de vardır. Yani o programların içinde verilen
evet,
mesajlar
evet,
vardır.
Evet.
İyi bir eğitim gerekiyor. Tabii ki özgürlük olacaktır mutlaka. Herkes istediğini yani yayınlayabilir, edebilir. Bir özgürlük insanlarda olacaktır ama bunun seçimi ve bunun sunumu konusunda biz şuurlu olmalıyız.
Kesinlikle. Bir laf var zaten çok severim. İstediğini söyleyen istemediğini işitir diye. Yani biz önce istemediğimizi belli edersek zaten istemediğimiz şeyleri yapmayız. Yani demin dediğin gibi bu oyunlarla bile çocukların gelecekle nasıl oynanıyor. Çok net bir şey bu. Oyunlarla bile oynanıyor. Yani o çocuğun yarın öbürsü günü eline silah alıp da vay benim çocuğum işte niye böyle oldu ya da niye böyle oluyor diye anne babaları ben bilmiyorum düşünmek bile istemiyorum. Yani o çocuklara hadi oğlum, hadi evladım, hadi kızım bak vurdun mu? Bir de kalkıp bununla anne babalar beraber oynuyor. Oradaki yani o bir sanal bir görüntü dahi olsa orada bir kasıt var. Sonra bir kast ediyorsun orada. Yani orada bir onu yok etmek var. Yani yok ediyorsun orada. Yani bu çocuk bugün bunu yapıyorsa yarın acaba ne yapar diye düşünmüyoruz. Yani her zaman ailelerin içinden gelen konularla biz biraz daha aydınlatırsak çocuklarımızı ve geleceğimizi biraz daha sanki daha düzgün olacakmış gibime geliyor. Fakat benim 8 yaşında kızım var. Kızım her zaman şundan yana. Kızım amin cümlemi çok teşekkür ederim. Hep kızıma şunu diyorum. Ne olursa olsun babacığım. Sen insanları sev. Sev insanları. Güvenmek ayrı bir şey. Sevmek ayrı bir şey ama. Güvenme ama sev. Hayvanları sev. İncitme. Sen bunu bugün nasıl yaparsan diyorum. Yarın öbürsü gün evlendiğin zaman da çocukların olduğu zaman da sen onları da bu aynısını yapacaksın. Çünkü çocuk onu gördüğünü yapacak. Ben içki içen, sigara içen bir insan değilim. Hayatımı hiç içmedim. Mesela benim evladım beni hiçbir gün elimde bir sigara veya bir alkol bardağıyla görmedi. Yani bir sigarayı ben ona iyi bir şey diyemem. Çünkü ben içmediğim bir şeyi ona iç demem. Ya da o da diyecek ki yarın öbürsü gün benim babam içki de içmedi, sigara içmedi. Demek ki sigara iyi bir şey değilmiş ki benim babam içmedi. Ya da benim babam işte bu demek ki zararlı bir şey ki vücuda veren ve zararlı ya da dinen artık saymıyorum. Vücuda veren zararlı bir şey ki içki de içmedi benim babam diyecek. Ha, bu da benim için aslında bir artı. Bu konularda da böyle gidiyor ve her zaman böyle gidiyor inanıyorum. Yani çocuklar her ne olursa olsun biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Yani çocuklara özellikle de diyorlar ki çocukların gelişiminle ilgili sıkıntılar var, öyle var, böyle var. Tamam var. Çok güzel de sıkıntıların temeli ne? Önce ona bakmak lazım. Evde annesi babası çekirdek aile, çocuk yaşıyorlar evde. Baba eve geliyor, anneyi işte şiddet uyguluyor, işte vuruyor, küfrediyor, bağırıyor, çağırıyor. Çocuk onu görüyor. Çocuğun o travması, o yaşadığı o duygusallık, ondan sonra onun geleceğe bakış açısı bir anda değişiyor. Ama biz onun farkında değiliz. Bizde şu var, ataerkil bir toplumuz ya, erkektir yapar, erkek yapar diye bir şey yok. Erkektir yapar diye bir şey yok. Erkek, erkek gibi, kadın, kadın gibi. Ama biz her şeyi, her erkeğe, her çocuğumuza böyle yüklersek bu misyonu, erkek adam bunu yapması lazım, işte öyle yapsın, böyle yapsın diye bir şey yok. Ondan sonra yarın öbürsü günü bu çocuklar farklı bir yöne gittiği zaman biz diyoruz ki, ah benim çocuğum niye böyle oldu? Dön bak arkana, sen yapıyorsun bunu. Sen bu çocuğa oyun oynatıyorsun, vurmayı gösteriyorsun, kırmayı gösteriyorsun. Annesinin en değerli varlığı, annesinin yanında, annesine şiddet uyguluyorsun ve sen bunu kendi evladının göz önünde yapıyorsun. Soruyorsun ki, benim çocuğum niye böyle bozuldu? Niye böyle bozuldu? Ondan sonra bizim ayrıca bakmamız başka çaremiz yok ki. Sonra sosyal medyada da ayrı bir konu var. Facebook ve Twitter, özellikle de Facebook çıktıktan sonraki Türkiye'deki boşanma oranları %65 arttı.
Öyle mi?
Evet, arttı. Çok enteresan. Tabii arttı. Çok enteresan. Neden arttı diye insanlar bile sormuyorlardı. Yani artık insanlar sanal yaşama başladı her şeyi. Sanal sevgi, işte sanal görüntü, sanal hayat. Hayatımız sanal döndü bir anda. İnsanlar neyi evinde bulamadığı zaman, sevgiyi, şefkati, merhameti bulamadığı zaman bu farklı yönlere kaymaya başlıyorlar. Ve bu kaymaların sebepleri de ortada. Ya insanlar birbirini aldatmaya başlıyor, ya da eşler birbirini aldatıyor ve en yakını boşanmalar ve birbirinin kırıcı, hatta Allah göstermesin, birbirini öldürmeye kadar gidiyor bu iş.
Doğru, şiddet.
Evet.
O, istatistikleri arttı yani.
Son zamanlarda zaten bu yani daha da beter olmaya başladı. Yani ben bunu mesela derslerde, eğitimlerde her zaman söylüyorum, arkadaşlar diyorum, siz öncelikle ne yapmak istediğinize bakın. Yani siz neyi niçin kullanıyorsunuz? Facebook niçin kullanıyorsunuz? Twitter niçin kullanıyorsunuz? Instagram niçin kullanıyorsunuz? Yani çok komik bir şey anlatayım size. Bir gün böyle bir çok büyük Türkiye'de bir kurumda şeyi anlattım. Nasıl bir sosyal paylaşımla insanların takipçi artacağını, neyi nasıl olacağını, nasıl bir trend yükseleceğini anlatıyorum. Çok enteresan bir arkadaşımız dedi ki, Erkan Bey dedi, benim bir de Instagram'da takipçim beni çok az. Neden az dedi acaba? Şimdi dedim ki, sizin takipçiniz derken siz ne yapıyorsunuz da takipçiniz artsın istiyorsunuz? Siz bunu popüler olmak için mi istiyorsunuz? Bunun üzerinden takipçi artırarak, ki artık bu meşhur oldu, Türkiye'de de var artık bu. Sosyal medyada takipçiniz ne kadar çoksa o kadar size ilan şirketleri ilan vermeye başlıyorlar. Sizin arkanızdan bir para kazanmaya başlıyorsunuz. Bunun için mi istiyorsunuz dedim. Hayır dedi. Ben dedi, takipçim olsun, ben insanlar benim göz tanısını istiyorum. Peki dedim, önceki insanlar dedim, insana insana bakar. İnsanın yüzüne bakar, profiline bakar. Sizin dedim profil resminiz nedir dedim. Arkadaşımız bir durdu, bir baktı bir. Dedi ki, cevap vermedi önce. Dedim ki, nedir resminiz, hani yani nedir, resim midir, ne koydunuz dedim. Çünkü dedim 800 milyon üzerine dedim Instagram kullanıcısı var. Sizin en azından bir 1000 ya da 2000 olması lazım minimum. Ki hani bir şeyler insanlar paylaşsın. 2000 olsa biz bunu 3'e çarpıyoruz. 6000 diyoruz. Sebebi de şu. Biz siz o diye bakıyoruz biz. Yani biz anlattığımız zaman ben görüyorum. Ben size anlatıyorum. Siz de diyorsunuz ki, öbür arkadaşa anlatıyorsunuz. Bakın böyle bir şey gördüm. Ya da böyle bir şey Instagram'da. Buradan bakabilirsin. Bu böyle bir kombine haline gider bu. Bu yüzden takipçiler daha da artar. Ama yeter ki sizinle paylaştığınızı doğru zamanda, doğru yerde, doğru paylaşımlar yapın. Ama en büyük olay şu, başkasının paylaşımlarını asla ve asla kullanmayın. Bizde bir de böyle bir şey var. Biz onları yaptığımız sürece biz hiçbir zaman için başarılı olamıyoruz. Yani biz kendimizi olmayan bir şeyi orada olmuş gibi gösteriyoruz ve devamını getirmeye çalışıyoruz. Olmuyor ama. Deminki arkadaşımızın anlattığım konu gibi, resmi ne koydunuz dedim. Üçüncü cevap verdi. Ben dedi at resmi koydum dedi. Dedim ki, yani sizin kendi profil resminiz at resmi midir? Evet dedi, benim atım var dedi. Ben atımın resmini koydum. Ama dedim, affedersiniz dedim, o zaman dedim takipçi orada atmaz ki dedim. Onun takipçisi dedim, Veli Efendi olması lazım ki. Hani Veli Efendi olsun, at resmi niye koyar ki insan atın resmini? Yani at resmi insan koyabilir mi kendi profiline? Sonra o resimden insanlar genelde Instagram'da kaşa ve göz çok dikkat ederler. Kaş ve göz çok önemlidir. İnsanların bakışı, duruşu, insanlar genelde Instagram'daki fotoğraflara bakarken paylaşımcı insanların hep yüzüne bakarlar. Kim, ne, niçin, nerede ve nasıl yapmış. Ama siz öyle tabii herhangi bir görüntü ya da farklı bir obje resmi koyarsanız insanlar bizi ciddiye bile almaz. İşte anlatmak istediğim bu. Yani biz öncelikle kendi inanmadığımız şeyler yaptığımız için başkalarının inanmasını bekliyor. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Maalesef de bu hala böyle geldi, böyle gidiyor. Ama ne kadar düzelir, ne kadar düzelmez, işte orada biraz bir sıkıntı var gibi duruyor.
Evet, düzelmesi için gayret etmek gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani her zaman iyiyi dillendirmek önemli. Mesela biz şimdi sağ olun, eksik olmayın, geldiniz, ayağınıza, gönlünüze sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Güzel şeyler konuştuk. Mesela televizyon böyle bir programı, böyle bir sevgiye dair, birliğe dair, güzelliğe dair bir yayın yaptığında bunun ayrı bir pozitif etkisi var insanlar üzerinde. Çünkü biz hayra yönelik bir duayla, bir güzellikle bir şey konuşuyoruz. Ama bunun şerri de var. Yani o da televizyona girdiğinde o da insanları olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden her zaman onu şer şeyi bastıracak bir hayır
kesinlikle,
yapmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani konuşarak, tavsiyede bulunarak, o yönde kültürel faaliyetler yaparak. Yani bunlara ihtiyaç var. Yani o sevgi dilini Türkiye'de arttırmamız gerekiyor. Herkesin birbirine olan muhabbetini, özellikle camiaların birbirine olan sevgisini, muhabbetini arttırıcı bir dil gerekiyor.
İşte o dil gerekiyor ama işte bizim o dili ne kadar kullandığımız şüpheli. Yani önemli olan dilin nereden nasıl olduğu değil, onu etkili kullanabilmek. Yani çevreye ne kadar yayarsak, yani siz ne kadar pozitif olursanız, ne kadar vicdan ve merhametiniz yüksek olursa, sevginiz ve dışarı verdiğiniz o pozitif enerji o kadar yüksek olur. Ama biz kendi içimizde sürekli çatıştığımız için, biz kendimiz çatıştığımız için bazen biz bunu yansıtamayabiliriz. Yansıtamıyoruz da. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? Yoksa hayatın içinden gelen gerçeklerin ağır yükünün verdiği sorumluluklar mı insanları yoruyor da pozitif hale dönemiyorlar? Bir de ona bakmak lazım diye düşünüyorum, bilmiyorum.
Tabii o da bir faktördür ama tabii eğitim bu konuda en önemli faktörlerden biri. Biz hala ortaokul, lise gençleri, talebeler yetişirken, bütün dünya için söylüyorum, bütün dünya için söylüyorum, hala bilim dışı bazı dogmatik şeyler kitaplarda geçebiliyor. Yani tarihin diyalektiğine dair kitaplarda, Darwinizmin, yani insan haşa maymundan gelmiş gibi gösteren kitaplarda talebelere eğitim veriliyor. Şimdi bu yıllarca bu eğitim verildiğinde o insanlarda, çocuklarda bir kültür oluşur. Bunlar bilimsel yeni bulumlarla desteklenip çocuklara verilmiyor henüz. Yani bu bütün dünya için bu şekilde. Dolayısıyla eğitimde yanlışlıklar var. Yani o yanlışlıklar tabii sonuç olarak ortaya çıkan insan modelinde bazı yanlışlıklar oluşturuyor haliyle. Yani o toplumu etkiliyor. Yani şiddeti etkisine kadar giden faktörler bunlar. Yani dolayısıyla eğitim önemli. Eğitimde düzenleme önemli. Bilimsel gitmek gerekiyor. İdeolojik değil, bilimsel gerçekleri ortaya koyarak, çocukların kendi aklına, vicdanına bırakarak, doğru gerçekleri anlatarak en baş faktörlerden biri o bence.
Eğitim, yani gerçekten eğitim çok önemli ama biz eğitimden ziyade genelde farklı yönde yatırım yaptığımız için bence insanların en öncelikle kendi hane ve haneleri içindeki evlatlarına yatırım yapması yanındayım ben. Yani bir ev, bir araba almakla çocuğa yatırım yapılmıyor. O çocuğa bence en büyük yatırım bir sevgi, iki saygı aşılamak, üçüncüsü iyi bir eğitim hayatı sunarak ona bir iyi bir eğitim verdirmek. Zaten o insan iyi bir eğitim aldıktan sonra sizin ona vereceğiniz ben çocuğuma ev aldım, araba aldım, bıraktım demekten kat ve kat daha fazla kazanacağına inanıyorum ben. Önemli olan bence bu. Çocuğa ve kendi evladınıza, dışarıya, sevdiğiniz insana yatırım yapmak. Yatırım aslında budur. Yani önce bir insan kendi yatırım yapmalı ki önce kendi sağlam dursun, kendi rahat olsun ki hane içindeki insanlara da bir faydası, bir katkısı olsun. İşine, çocuğuna, işte hanesi içinde kim varsa, annesinin, babasına. Mesela Sayın Oktar'ın bir gün konuşmasında çok dikkatimi çekti. Her zaman, her konunun başında hep şunu bahsediyor. Ayrım yapmıyor. Hiç ayrım yapmıyor. Mesela ben bununla ilgili Sayın Oktar'ın işte Ramazan münasebetiyle verdiği iftarda da sonra bir yazı yazmıştım. Sayın Oktar hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadan o iftara herkes davet etmişti, yazmıştım. Yazıyla ilgili bana çok eleştiri geldi. Çok eleştirdiler beni. Neden öyle bir yazıyı yazdığımı sordular. Ben de hemen şunu söylüyorum. Bugün bunu bir radyo kanalına söylemiştim. Yine söyleyeyim. Ben insanların verdikleri o iyi iyimser mesaja bakarım. Ben o gün orada gördüklerimi yazdım. Hissettiklerimi yazdım. Sayın Oktar'ın hissettirdiklerini yazdım. O insanlara karşı duruşu, bakışı, konuşması, herkesin, ben her toplumluk insanların aynı masada ezan-ı şerif okunduktan sonra iftar etmeye başlamasıyla ve o kesim insanların bizimle aynı anda yemek başlaması kadar güzel bir şey olamaz. Olamaz. Ben bundan çok büyük keyif aldım. Ben bu keyfimi yazdım. Bunu dillendirdim, dile de getirdim. Ama tabii ki herkes benim gibi ya da bizim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes saygım sonsuz. Ama şununla bir durmakta fayda var diye düşünüyorum. Eleştirmek ayrı, hakaret ayrı. Ama biz eleştiri ve hakareti bir arada tuttuğumuz için orada bir sıkıntı oluyor. Yine söylüyorum, yani ben her zaman gördüğümü yazarım. Gördüğümü, hissettiğimi yazarım. Çünkü bir insan yanlış anlayabilir, yanlış düşünebilir, yanlış yapabilir ama bir insan asla yanlış hissedemez. Hissedemez. Yani ben Sayın Oktar'dan o gün onu hissettim. Yani ben yanlış hissedecek bir insan değilim. Artık yaşım 40 yaşına geliyorum. Mesleğime gelebileceğim en iyi yerlerden birindeyim. Şükürler olsun. Hiç kimseye müteanam yok. Tamam, hiç yok. Allah bugüne kadar hiç yüzümü yere baktırmadı ki Rabbim bundan sonra da baktırmasın. Ki buna da inanıyorum. Ama şöyle bir gerçek var. İnsanlar gördüğünü her zaman söylemeli ki o iyi şeyleri herkes görsün. Ben de Sayın Oktar'ın o iftarını gördüm, o güzellikleri, o insaniyet, o merhameti dillendirdim, dile getirdim. Ki bundan işte pişman değilim. Ayrıca bu konulara, bunlara gurur duyuyorum. İyi ki de gelmişim bu iftara, iyi ki de onları görmeyi nasip olmuş bana. Bundan çok büyük keyif almıştım.
Allah razı olsun.
Sizden de.
Güzel görüşünüzden, sevgiyle bakışınızdan, dostluğunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Örnek size olsun. İnşallah.
İnşallah. Bu güzel inşallah hepimize. İnşallah, inşallah hepimize.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgi Dili programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.